İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Siyasetin sıcak gündemini konuşacağımız Ankara gündemi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Türkiye yavaş yavaş seçim sürecine girerken siyaset ısınıyor, siyasetçilerin dili sertleşiyor. HDP'ye yönelik kapatma davası sona doğru yaklaşırken önce Gezi davasında ardında da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yargı kararları iktidarın muhalefet ve bir bütün olarak toplum üzerindeki baskıyı daha da artıracağını ve yargıyı da burada bir araç olarak kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Diğer yandan seçim süreci yaklaştıkça iktidarın tıpkı 2015 Haziran-Kasım ayları arasındakine benzer bir şekilde yeni bir şiddet ve kaos planını devreye sokacağı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat binasını ziyaret etmesi ve orada yaptığı açıklamalar bu iddiaları, bu tartışmaları daha da alevlendirdi. İşte bu akşam bu konuyu konuşacağız. İktidar gerçekten de seçimlere doğru yeni bir kaos planını, bir şiddet planını mı devreye sokacak? Bu planın içeriğinde ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Sadat'a nasıl bir rol biçiliyor? En önemlisi de muhalefet buna karşı ne yapacak? Ne tür hamleler, karşı hamleler geliştirecek? Bu sorulara yanıt arayacağız. Konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yamalı.
Hoş bulduk, iyi yanımda.
HDP eski milletvekili, Ağrı Belediyesi eski başkanı, siyasetçi Sırrı Sakık da bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Sakık.
Merhabalar, selam, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Skype bağlantısıyla Politik Yol yazarı avukat Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte olacak. İyi akşamlar Sayın Çakıroğlu, siz de hoş geldiniz.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bir uçak yolculuğu nedeniyle programımızın ilk bölümüne yetişemeyecek ama ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. Nedim Bey, sizinle başlamak istiyorum. Siz daha önce AK Parti'de siyaset yaptınız. 2015 yılında da Ankara İl Başkanı'ydınız.
Evet.
İktidarın seçimler yaklaştıkça 2015 yılında Haziran ve Kasım aylardakine benzer bir kaos planını devreye sokacağı iddia ediliyor. Siz bu ihtimale ne diyorsunuz? AK Parti'yi de yakından tanıyan bir siyasetçi olarak ne yapabilir hükümet? Böyle bir planın içerisinde neler olabilir?
Tabii 2015'teki iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Hem izleyenlerimize hem bütün konuklarımıza da saygılar sunuyorum. 2015'te tabii bir laboratuvar gibi bir sene o. 1 Ocağı'ndan 31 Aralık'ına kadar farklı ve AK Parti'deki birçok değişim, birçok içerideki mücadelelerin de bir tarafta olduğu, bir taraftan da ülkenin seçim süreçleri, birçok süreçlerin içinden geçtiği bir yıl. Tabii bir o zaman bir kaos planı ortaya sokmuştu diye tabii bir cümle söyleyemem. Yani o şekilde inanmıyorum tabii 2015 yılından. Tabii sıkıntılı bir seneydi. Haziran ayından sonra tabii hem partideki iç çatışmalar, çekişmeler, Sayın Davutoğlu'nun ortaya koymaya çalıştığı, mücadele ettiği birçok ilkeler, ahlaki ilkeler ve yeni siyasetlerle ilgili bir taraftan çatışmalar, bir taraftan Haziran seçiminin ortaya koyduğu büyük bir siyasi belirsizlik ve meclisin ortaklarının, meclisteki partilerin bu siyasi belirsizliği çözmeye yanaşmamaları bir taraftan. Çünkü bir tek parti iktidara çıkmamıştı Haziran ayında. Sayın Davutoğlu da o zaman tabii AK Parti Genel Başkanı'ydı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem Milliyetçi Hareket Partisi ile bir koalisyon kurma yönünde büyük bir çabası oldu. Bu çaba da partinin yetkili kurullarından aldığı bir şeyle, yetkiyle ve Cumhurbaşkanı'na danışarak, istişareyle yapılan.
Cumhurbaşkanı CHP ile bir iktidara sıcak bakıyor muydu gerçekten?
Bu konuda parti içinde değişik görüşler vardı. Yani kafalar karışıktı Haziran ayındaki sonuçlardan sonra. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber bir koalisyon yapmalıyız diyen önemli bir grup vardı. Cumhuriyet Halk Partisi biz koalisyon yapamayız, dokularımız çok farklı diyen yine önemli bir grup vardı. Bir taraftan parti kendi içinde bunu tartışıyordu. Uzun süren tartışmalar ve görüşmeler yapılıyordu. İşte milletvekilleri toplanıp görüşler alınıyordu. Biz il başkanları, o zaman genel başkanımız Davutoğlu, bizde yaklaşık bir, yanlış hatırlamıyorsam 8-10 saate yakın bütün il başkanları tek tek görüşlerini alınarak herkes düşüncelerini söyledi. Birçok il başkanı CHP ile birlikte koalisyon yapmalıyız. Türkiye'nin içinde bulunduğu birçok demokratik sorunları da bu şekilde daha rahat aşabiliriz.
Sayın Davutoğlu da bu görüşteydi değil mi?
O yatkı yani şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'yle yapmalıyız şeklinde bir şey yoktu eğilimi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi de yapabiliriz. Bu bizim için bir kesinlikle bir baraj olmamalı şeklinde düşüncesi vardı. Yani 2015 yılı birçok siyasal açıdan da zor bir süreçti. Şimdi birkaç boyutuyla sadece hatırlanıyor. Bir çözüm bulunamadı. Yani parlamento kendi içinde bir çözümsüzlüğe girdi. Orada o zaman tabii genel başkanın çok mücadelesi de oldu. Yani buradan Türkiye'yi mutlaka sağlıklı bir hükümete en kısa zamanda ulaştırmalıyız şeklinde. Bir taraftan tabii bir terörle mücadele de bir taraftan yürütülüyor. Parti içinde çekişmeler var. Şunu hatırlıyorum. Bir Haziran'la Kasım arasında bir de biz Kasım'ı yaşadığımız için şimdi Haziran'la Kasım'ı şimdi düşünüyoruz. Temmuz, Ağustos aylarında birçok belirsizlik var. Erken seçim daha olacağı belli değil. Bir kaos, bir karmaşa var siyasette. Bir taraftan da o zaman genel başkan parti içindeki çetelerle, parti içindeki gruplarla bir taraftan da bir mücadele biçimi sürdürüyor. 12 Eylül kongresi oldu o şeyde. Yani AK Parti içinde de önemli bir dönüm noktasıdır o. Yani parti %40'la bitirmiş. Bir taraftan parti içinde çekişme gündemin ön sıralarına gelmiş. Bir kısım insanlar ya Davutoğlu geldi, bizim ekosistem bozuldu. İşte yok siyasetlik yasası, bakın düşüş var, bunu toparlamalıyız diyen bir grup var. Bir taraftan parti içinde eski hakimiyetlerini tekrar almaya çalışan gruplar var. Dolayısıyla 2015 yılında belki bundan dolayı olan bir kaos da var. Yani siyasi
peki bu
kaos.
Seçimlere doğru giderken yeni bir kaos planı, benzer bir şey hayata geçirilebilir mi?
Tabii kaos planı hayata geçirenler kimler bilmiyorum. Ama tabii meşru bir iktidardan her ne kadar muhalefet de olsak, iç alemini çok iyi tabii bildiğimiz bir yapı. Bir kaos planına hayata geçecekler diyemeyiz. Ama demokratik olmalılar. Son derece yoruldu AK Parti. Hem genel başkan yoruldu, genel başkanları yoruldu. Hem bütün kadroları yoruldu. Bütün titizlikleri, tabii davranışları ortadan kalktı. Yorulan iktidarların doğal sonucu olarak elbette ki artık daha kısa yolları ve antidemokratik yollara tabii başvuruyorlar. Son aylarda gitgide artan karşılaştığımız olaylar da tabii bunların tabii göstergesi. Tabii dikkatli olmak gerekiyor ama tabii bir kaos planını iktidar ortaya koyuyor demek veya böyle bir hazırlık içinde demek belki çok aşırı bir şey olur. Çünkü 2015 tabii terör olaylarının yani bazı tabii birçok belirsizliklerin şunu biliyoruz. Yani Türk siyasetinde çatışmalar çok oldu. Anarşi dönemleri çok oldu. Ama bir yerde bir bomba patlatılıyorsa, günlük gelişen olay ama bir bombalar patlıyorsa bunların arkasında bir şeyler vardır yani. Evet. İçerideki bazı güçler, dışarıdaki bazı güçler. Türkiye'de önemli olan belki şu, daha Susurluk hadisesinden bu yana Türkiye bu olayları yaşadıktan sonra bir arınma dönemi yaşayamıyor. Bu olayların sebepleri ortaya ve sebep olan kişiler, bunun da nedenleri ortaya çıkartılamıyor. Ortaya çıkartılamadığı için biz bunları tartışıp duruyoruz. Evet. Yani daha 1996'lardaki Susurluk olayını tam tartışamamış, oradaki olayları ortaya çıkartamamış bir mekanizma, Tabii 2015'te ne oldu, ne bitti, kim yaptı, sorumlusu kimlerdir? Bunlar maalesef ortaya çıkartması, özellikle bugünkü artık demokratik anlayıştan tamamen uzaklaşmış bir iktidarın bunlarla ilgilenmesi, bunlarla ilgili bir şeyler söylemesi oldukça güç. Biz tabii kendimiz üzerimize düşeni doğrusu yapmalıyız. Yani muhalefet partileri olarak.
Ne yapmalı onu daha sonra konuşacağız. Sırrı Bey ile devam edelim. Nedim Bey hükümetin bir kaos hazırlığı, seçimlere doğru bir kaos planı devreye sokacağı iddialarına katılmıyor. Ama geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzur istiyorsanız 400 milletvekili verin dediğini hatırlıyoruz. Haziran-Kasım sürecinde patlayan bombaları hatırlıyoruz. Siz tekrar benzer bir sürecin hayata geçirilme ihtimalini düşünüyor musunuz?
Valla şunu söyleyeyim. Biz kaostan doğduk. Kaostan mücadele ettik. Ve bugün de mücadele ediyoruz. Bizim coğrafyamızda hiçbir dönem kaos bitmedi. Bütün seçimler, seçimler öncesi sonrası. Şimdi şunu sorayım. Mesela geçen gün Ümit Özdağ'ın bir açıklaması vardı Davutoğlu'yla ilgili. Bu 2015 7 Haziran seçimleri sonrası GAR'ın orada patlayan bombaların nereden geldiğini siz biliyorsunuz dedi. Döndü İçişleri Bakanı, siz de biliyorsunuz dedi. Şimdi aslında bu kaos süreci Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar devam eden bir süreçtir. Bu paramiliter güçler Cumhuriyet kurulduğu günden ve bugüne kadar, Cumhuriyet öncesi de var yani Osmanlı döneminde de var ama bizi en çok ilgilendiren bu Cumhuriyet süreci. Hiçbir dönem eksik olmadı. Bakın ilk tarihlere bakın, Mustafa Supi ve arkadaşları da çağırıyorlar, Karadeniz'de öldürtüyorlar onları. Sonrası Topal Osman, azınlıklara karşı işte Kürtler, yani sürekli böylesi cinayet şebekeleri iktidarlarının emrine amadedirler. Gladios'undan tutun Ergenekon'u, Ergenekon'dan tutun JITEM'e, JITEM'den tutun Hizbullah'a. İçinde bulunduğumuz iktidar, bakın SHP, DHP, DYP koalisyonunda bizzat biz de SHP'nin ortağıydık. Hep adına katılmıştık. O dönem Hizbullah, SHP iktidar, DYP iktidar. Bu faili meçhullerden hesap soracağını söyleyen bir iktidar ne yazık ki her gün Batman'ın, Diyarbakır'ın, Mardin'in göbeğinde insanlar öldürülüyordu. Ve bunların hiçbiri yakalanmıyordu. Bu devlet destekli olmamış olsaydı ve devlet, yani iktidarlar buralarda çok fazla etkili değiller, söz ve karar sahibi de değiller. Biliyorlar, hesap soracaklarını söylüyorlar, sonra gelip bunlara teslim oluyorlar. Bugün de aynı noktada teslim oluyorlar ve bizim coğrafyamızda hiç eksilmedi. Bütün seçimlerde o güçler, bütün her şeyi
iktidarın kontrolünde olmayan güçler mi? Bunlar devlet içerisinde ama iktidarın kontrolünde olmayan. Bizzat
devletin kontrolünde olan güçlerdir. Bakın çok yakın bir tarihte 31 Mart seçimlerinde Muş'tan adayım, belediye başkanı adayım. Daha sandıklar açılmamış. Öğlen saatinde sandıkların başına gittim. Üniformalı, özel timler, uzun namlulu silahlar sandığın başında bekliyor. Ve insanlar korkuyor gidip oy kullanmaya. Daha sandıklar açılmadan bu silahlı güçler sandıkları ablukaya aldılar. Daha ilk seçim kuruluna sandıklar gelmeden bütün Muş biliyor. Bakın şu andaki belediye başkanı %31 nokta bilmem kaçla belediye başkanı. Toplumun %70'i benim belediye başkanım değilsin diyor. Ama bu güçler bizim elimizden bize ait olan belediyeyi alıp AKP'nin hanesine yazdılar. Onun için dedim her dönem oluyor. Özellikle Kürt coğrafyasında olduğunda herkes körleri ve sağırları oynuyor. Başta ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partilerin bütünü bu olup bitenleri bilmiyorlar mı? Yani nasıl seçimler alındığını. 1999 yılında Mersin'de seçimleri biz aldık. Ve sonra Ergenekon davasında oradaki general şunu söyledi. Açık ve net olarak vallahi seçimleri o dönem HADEP'ti, HADEP almıştı. Biz oturduk, konuştuk, ettik, eyledik ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanesine yazdık. Bak Cumhuriyet Halk Partisi de dönüp demedi. Ya bu bize bağışlanan bir halkın verdiği bir seçim değil. Ama böylesi ayak oyunlarıyla bize demeyin, biz reddediyoruz diyemediler, demezler de. Onun için yani bugün onlara dokunduğunda feryat etmenin bir anlamı yok. Bu hep vardı, bizde hep işledi. Elimizden 31 Mart seçimlerinde onlarca yer böyle alındı. Mesela Muş Malazgirt, Muş Merkez. Muş Malazgirt bizim kalemizdir. Oraya hangi arkadaşımızı götürürseniz, HDP adına aday ederseniz seçimi alırsınız. Ama getirdiler, özel timler geldi, oy kullandılar bilmem, bir sürü hileler yaptılar bir tek oyuna. Bakın bir tek oyuna elimizden aldılar. Tatvan öyle, birçok yerde şu anda hatırlamıyorum. Ama hiç kimsenin buna sesi çıkmadı. Bu hep yaşandı. Şimdi gelinen noktada böylesi bir hazırlık var. Kemal Bey evet gidiyor, Saadet'in kapısına dayanıyor. Ve bu bugün olan bir şey de değil. Meral Hanım 2017'de bunu seslendirdi. İki ilde silahlı eğitim gördüklerini söyledi. Hatta bundan ilgili bir yargılama süreci de başladı. Sonrası yanılmıyorsam da beraattan da sonuçlandı. Böylesi ciddi iddialar da var. Ve 7 Haziran seçimleri sonrası ne oldu? Dönüp dediler ki bombaların patlamasından sonra oylarımızda artış var. Gar olayı öyledir. Diyarbakır'daki mitingdeki bombaların patlaması da bunun bir göstergesidir. Şimdi bunların hepsi geçmişte yaşanmışsa ve bugün de olabilme ihtimali yüksekse burada bütün partilerin yani ayrımsız bir birlik oluşturması lazım. Biz demokratik bir seçim istiyoruz. Seçimler eğer hileyle olacaksa her seçim bir vazgeçimdir. Böylesi bir hile varsa var. Biz yokuz bu. Bu mücadelede olmayız. Katılmayız diyebilirlerse.
Muhalefetin ne yapması gerektiğini devam edeceğiz. Gürkan Bey'e gidelim. Gürkan Bey, Ümit Özdağ'ın açıklamaları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sadat önünde yaptığı açıklamaları da göz önüne aldığımızda sizce AK Parti iktidarı seçime doğru nasıl bir strateji izleyecek? Olası bir kaos ortamı iktidara seçim kazandırır mı?
Olası bir kaos ortamı iktidara seçim elbette kazandırabilir. Lakin burada mühim olan şey şu. Mesela Nedim Bey dedi ki arınma olmuyor. Hani geçmişte de bu ve benzeri şeyler yaşandı. Neden arınma olmuyor? Çünkü hani gelen nasıl bu şeyi açığa çıkartacak yaşananları? Şimdi gelirse kim gelecek? Ahmet Bey gelecek. İşte Meral Hanım gelecek. Muhalefet gelecek. Alternatif o altılı masa. Şimdi altılı masada o dönemin hepsini biliyorum diyen bir Ahmet Hoca var. Ama ne hikmetse hiçbir şekilde konuşmayan da bir Ahmet Hoca var. Şimdi muhalefet, muhalifliği bunu sıklıkla söylemeye çalışıyorum. Sürekli iktidara yaptığı ve rejimin geneline dair, zihniyete dair herhangi bir muhaliflik yapmadığı, hem hamle göstermediği için gelenin gideni 2-3 seneye kalmadan aratma ihtimali Türkiye'de yüksek ve her daim de maalesef öyle olmuştur. Şimdi AKP 2002'de ne diye geldi? İstikamet kapı nereye çıktı? Şimdi muhtemelen eğer ki muhalefeti iktidara yapmaya devam edersek biz, çünkü iktidar bir aparat, bu bir rejim, kökleşmiş bir rejim. Şimdi mesela Demirtaş'ın mektubunu ben burada çok önemli buluyorum. Demirtaş da orada bunu yakalamış. Muhalefetin güdük kalmasının, heyecan yaratamamasının, umut vaat edememesinin sebebi muhalefeti iktidara yapıyor. Bu halk da bunu biliyor. Bu halk biliyor ki Türkiye'de iktidarlar değişir. Gelen iktidar genelde rejimin bir şekilde ama uzun ama kısa vadede borazanlığına soyunur ve aynı zamanda da ne devam eder? Bir şekilde kendi zümresi içerisinden elit bir kaynak tabakayı zenginleştirir. Onun üzerinden sefa sürer gider. Sonra gelen yine onu aratır. Şimdi mesela Sırrı Bey de Cumhuriyet dedi. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluş döneminde belli başlı hukuka aykırılıkları veyahut da belli başlı acıları bir noktada anlayabiliyorum ben. Çünkü dönemin psikolojisi, Balkan Harbi, İstiklal Harbi, önce Birinci Cihan Harbi, bütün bunlar da parçalatma paranoyası o dönemki kadrolara belli bir şekil vermiş. Şimdi biz Türkleri kişi ciddi anlamda zehirliyor. Rejim de bunu kullanıyor. Bir, parçalanma paranoyasının yarattığı korku. İki, imparatorluk bakiyesi olmanın yarattığı kibir. Biz bu ikisinden kurtulabildiğimiz takdirde Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırabiliriz. altılı masada hedefinin olmamasını benim içime sindirememin ve hep altını çiziyorum. HDP bana şu dünya üzerindeki en uzak parti. Benim bunu içime sindirememin sebebi şu. Bu topraklarda ben ne kadar hak sahibiysem HDP de o kadar hak sahibi. HDP'ye oy veren yurttaş da o kadar hak sahibi. Ve sadece HDP'ye şu noktada eleştiri getiriyorum. Sadece HDP'ye de değil. İşte Ahmet Çıkar, Sola, Tipe, TKP'ye her neyse. Ya sürekli bir devleti şeytanlaştırma hali var kardeşim. Demirtaş onu da yakalamış bence. Orada büyük bir bence zihniyette çok büyük bir çözüme var. Bu devlet bizim kardeşim. Bu devlet sırrı değil de devleti. HDP devletin içerisine çökmüş, devletin içerisine kılcal damarlarını yerleşmiş belli başlı çeteler, belli başlı güruhlar, belli bir zihniyet var. Esas devleti bunlardan temizlemeye talip olmak gerekiyor. Devlet bir kurum, bir kişi değil ki devleti kötüleyesin. Devletin içerisinde iyi memur da var, kötü memur da var. Sıkıntı kötü memurun veyahut da kötüye gark olmuş veyahut da zihin işte o korku ve kibirle zehirlenmiş veyahut da bu sistemden nemalananlardan o devleti kurtarman gerekiyor. Devlet kendisi kötü değil. Ve burada HDP'nin esasında hatası şu, ben hep söylüyorum yani Kürtlerin haysiyeti bize emanet. Nedir haysiyet? Ana dilde eğitim haysiyettir. Bizim korkularımız da onlara emanet olsun. Yani nedir? Bizim işte Türklerin parçalanma paranoyası. İşte bunlar bölmeyecekler kardeşim. Onların da bizim halkı, ben buna gönülden inanıyorum. Mühim olan geri kalanlarımızı da buna inandırabilmeleri, buna dair söylemler geliştirmeleri. Boş versinler. İktidar şunu yaptı. Bu önemli değil. Bakın bizim muhalefet yani işte Ahmet Hoca, işte Meral Abla bunlar Ankara'nın prangalarını kırmadıkça, ezberleri bozmadıkça bizim yeniye dair bir şey söyleme şansımız sıfır. Bu kadar korkunç sefalete, bu kadar korkunç hukuksuzluğa rağmen neden hala bu kadar kutuplaşmış bir yapı ve %40'a dayanan bir Cumhur İttifakı var? Çünkü dediğim gibi bir fark görmüyorlar. Bir Türkiye hayali, yeni bir Türkiye hayali yaratamadı muhalefet. Burada her birinin ayrı ayrı günahları var ama son kerede de bu başarabiliriz. Şimdi mesela Canan Kaftancıoğlu ne oldu? Ortalık yıktı. Ondan önce gencecik Alp Efeç, İYİ Parti ortalık ayağa kaldırdı. HDP'nin belediyelerini çöktü. HDP'nin milletvekilleri içeri atıldı. Yani Deniz Poyraz, bir tane muhalefet partisi lideri Deniz Poyraz'ın annesi ziyaret etmedi. Ben bunu kabul edemiyorum. Problem burada yatıyor zaten. Yani o kadar o kadar basit bir plan var ki. Kimisi tarihsel, kimisi güncel, çeşitli olaylardan Türkiye'deki 5-6 mahalle ayrıştırılmış yatay olarak, sonra da dikey olarak kutuplaştırılmış. Bunun üzerinden 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır bir kesip bir zihniyet iktidar olup sefa sürüyor. Bunu yok etmenin yolu da budur. Önce yüzleşeceğiz, ondan sonra o Kemal Bey'in çizdiği helalleşme işin en son faslı. Karşılıklı bir konuşalım, anlayalım. Ya ben mesela yani Selahattin Bey'le olan görüşmelerimde ben ilk ziyaretimde ona söyledim yani ben normalde bundan 6-7 yıl, 8 yıl önce karşılaşsak muhtemelen karşılıklı derim kahve ederdik. Benim kafamda tam ama gelinen noktada artık ben de bazı şeyleri görebiliyorum ama emin ol Türkiye'deki genel olarak halkların işte Türk'üdür, Kürt'üdür, Çerkez'dir, Alevi, Sünnet'tir bazı şeyleri görebiliyor. Ama çok baskın bir ruh hali iktidarda. Korku, şimdi kardeşim vatandaş sabah kalkıyor. Bu yokluk sefalette akşama kadar çalışıyor. Akşam da eve gel televizyonunda 3-5 kanalı çevirip ondan sonra dinletmeye geçiyor. Halkta baskın olan duygu böylesi dönemlerde korku çok ciddi anlamda halkı yıldırabilir. Peki bu korkuyu nasıl giderebilirsiniz? Güven, heyecan ve umutla. Muhalefetin bu noktada çok ciddi eksikleri. Altılı masa oraya geliyor, toplanıyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam. Ne oldu? Bundan önce parlamenter sistem vardı. Ne yaşadık biz? 60 yıl, 70 yıl. Ne oldu? Bir şey değişiyor mu? İstersen 3x güçlendirilmiş parlamenter sistem yap. İstiyorsan yarı başkanlık yap. İstiyorsan başkanlık yap. Usul değişmedi. Zihniyet değişmedi sürece Türkiye'de bir şey değişmez. Bizim buna talip olmamız da ben Kürt'le eşitlenmek istiyorum kardeşim. Hem devlet dairesinde bunu istiyorum. Bu aynı zamanda Türklüğün şanındandır ya. Ya ben Türk milliyetçisi olarak bunu yediremiyorum yani. Yani biz kendimizi sadece hır, gürle, kavgayla, harp, hurt mu ifade edeceğiz? Bu değişecek. Türk milliyetçileri bak gerçekten bu samimi söylüyorum. Şimdi şöyle kandırıyorlar bizi de. Siz bu devletin sahibisiniz. Değiliz kardeşim. Bakın iktidar da milliyetçi de. Şimdi Meral Hanım'ın, Meral Abla'nın partiyi kurduğunda başına gelenleri düşünün. Meral Akşener'in Türk milliyetçiliği sorunlanabilir mi? Haşa kella, kimse sorgulayamaz. Ama başına neler geldi? Demek ki Türk milliyetçisi olmak makbul olmak için kafi değil. Ya Alparslan Kuytul, adam aşırı dindar. Başına neler geldi? Demek ki dindar olmak, makbul olmak için kafi değil. İtaat ve biat ettiğiniz sürece rejim açısından makbulsünüz kardeşim. Kütlüğünüz de dindarlığınız da ancak o zaman bir işe yarar. Yok, ona itiraz ettiğiniz anda iki güne kalmaz maktul olursunuz. Evet. Burada problem bu. Bizim bunu aşacak bir denklem kurmamız, yeni bir Türkiye hayaliyle söylem geliştirmemiz.
Evet, onu da konuşacağız Gürkan Bey. Nedim Bey, öncelikle Gürkan Bey önemli eleştiriler getirdi. Sayın Davutoğlu'nun 2015 yılı Haziran ve Kasım arasında yaşananlara dair bir türlü açıklama yapmadığını söyledi. Ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın dile getirdiği altılı masanın muhalefetin bir heyecan yaratamadığını, görüşüne katıldığını söyledi ve altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getirdi. İsterseniz önce sizin o konuya ilişkin cevabınızı alalım.
Tabii Gürkan Bey'in söylediklerinin önemli kısmına katılmıyorum. İlk önce ona söyleyeyim. Tabii demin Sırrı Bey de söyledi. Onun da bir söylediğine söyle bir cevap vermem gerekiyor. Türkiye'de patlamaların olması o konuşmada çok ayrı bir paragrafta geçiyor. Sonra konu parti nasıl gidiyor, seçimler nasıl gidiyor, şunlar bunlar da. Ondan sonra oy oranlarımız yükseliyor, ayrı, çok ayrı bir yerde geçiyor. Bu iki cümleyi ard arda koyduğunuz zaman ben Türkiye'de patlamalar oluyor.
Özdağ'ın açıklamaları ve o tarihteki Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları yan yana koyduğumuzda
Özdağ'ın Özdağ bence çok ciddiye almıyorum ve çok tehlikeli buluyorum. Konuşmalarını, çıkışını da yaptığı yol haritasını. Ama tabii Özdağ'ın iddiaları açısından biz şeyi söyleyemeyiz. Yani Davutoğlu'nu söylemiyor. Davutoğlu'nun orada. Ben o zaman görevdeyim. Ve bir taraftan da parti içinde ciddi bir demokratikleşme mücadelesi veriyoruz. AK Parti'nin üye sayısı 10 milyonu bulmuş. Ve bu 10 milyonluk üye Ankara'daki bir genel merkezdeki bir külliyeden yönetilmeye çalışılıyor. Buna karşı içeride ciddi bir mücadele veriyoruz. Tabii sizin demin söylediğiniz o konuşmayı ben biliyorum. Ayrı bir terör olayları ayrı bir bölümde konuşuluyor. Siyasi koalisyonlar ayrı bir bölümde konuşuluyor. Sonra peki partinizin durumu nasıl geçildiği zaman oy oranlarımızın yükseldiğini biz bunu şeyde de görüyoruz. Tamam, zaten bunu Haziran seçimlerinden bir hafta sonra gördük. Haziran seçimleri oldu. Bir hafta sonra bir belirsizlik olunca çok sayıda kişi il teşkilatımıza gelip ya biz vermedik, çok kızdık reise de hocaya da ama hata ettik ya vereceğiz filan. Buna benzer şeyler yaşadık zaten. Biz bunu o terörün yoğunlaşması zamanından önce zaten başlayan bir şey. Burada haksızlık etmemek lazım. Şimdi hocaya bu tür şeyler çok yapılıyor. Daha önceden de yapıldı. Bu Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi. Yani hoca da tabii nezaketinden dolayı her şeye böyle cevap vermiyor ama AK Parti içinde konuşmayan bir insan niye kalkıp parti kursun yani? Niye kalkıp bir sürü mücadeleler, o konforlu koltukta oturmak varken? Burada bu büyük haksızlığı yapmamak gerekiyor. Bakın bu kayyum atamaları bile, kayyum atamaları eskiden baskı yok muydu? Yani hoca başbakanken bu kayyum konusunda ciddi baskılar vardı. Ama kayyum atamaların yoğunlaşması, ciddi bir şekilde başlaması hocanın başbakanın ayrıldıktan sonra olan olaylardır. Cumhuriyet tarihinde HDP'ye ziyaret yapan tek başbakan hocadır. Gidip orada birçok şeyler konuşmuştur. Ve şurada da HDP'ye şu eleştiriyi yapayım. Gerekli olgunluğu da görmemiştir yani gittiği zaman o genel merkezde.
Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması
evet,
vardı.
Bunu geçen birkaç ay önce eş başkanlar partimizi ziyarete geldiği zaman da
gündeme geldi.
Hoca bu konuyu tekrar hatırlattı. Çünkü evet. Buna benzer şey oldu. O da dedi ki bakın ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk defa bir başbakan olarak sizin oraya geldim. Sizin oradakilerin ne yaptığını hatırlatayım diye onları söyledi. Ve oradaki sayın eş başkanlar da orada tekrar bir haklısınız dediler. Şimdi bunları
başlayın bizi daha önce Çiller ziyaret etmişti. Hatta benim odama gelmişti parlamentoda. Arkadaşlar şöyle bir şey dediler. Dediler ki bu sizi ziyaret ediyorsa yakında sizi yolcu eder dedi. Kısa bir süre sonra dokunmazlıklarımız ve Ulucanlar'a gitmiştik.
O da yani kötü dönemdi. Evet, evet. Zaten o Çiller'in dönemini biraz önce onu şey
farklı yani bir dönem evet.
Eleştirdim. Şimdi Tabii Gürkan Bey'in söylediği, yani hoca konuşuyor. Bu içeride de çok konuşuyoruz. Yani her parti kendi içinde bazı sorunlar yaşıyor. Partiler bir tek beyinden oluşmuyor. Özellikle AK Parti gibi yani 25 milyon oy almış bir parti tek robotlardan oluşan bir parti değil. Bunun mücadelesini çok içeride yıllarca yaptık. Yani parti içinde konuşmuyorsanız niye siyasi etik yasasını? Yani AK Parti'de siyasi etik yasasını çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani milletvekillerinin, parti elemanlarının parasal işlerden uzaklaşması için çabalar içine giriyorsunuz. Birçok kişinin rant kapısı olan imar kanunlarına müdahale ediyorsunuz. Demokratikleşme konusunda çaba gösteriyorsunuz. Tutuklu gazeteciler konusu var. Tutuklu gazeteciler konusuyla ilgili bayağı ciddi bir içeride çatışma oldu. Farklılıklar oldu. Görüş ayrılıkları oldu. Hep bunlarda çatışmalar yaşadık. Ben il başkanı olarak genel merkeze çağrılıp ikaz edildim. Ne giriyorsun dediler. Yani bana bu tutuklu gazetecilere bu konuda sesini çıkartma diye sık sık ikaz ediyoruz. Bir taraftan da devam ediyoruz. Şimdi bu haksızlıkları yapmamak lazım. Yani bu mücadelelerden geliyoruz.
Peki altılı masanın kamuoyunda muhalefette bir heyecan yaratamadığı eleştirisine ne diyorsunuz?
Şimdi altılı masa şunu görmek gerekiyor. Türkiye'deki siyasette çok böyle kabaca baktığınız zaman birkaç ana damarlar var. İşte ulusalcı, aydınlanmacı bir kanat var. Milliyetçi kanatlar var, ulusalcı kanatlar, dindar mütedeyyin kanatlar var. Yani altılı masa çok ayrı gelenek göreneklerden, ayrı damarlardan gelen partiden oluşturduğu bir yapı. Ve bu yapı esasında bir de bu altılı masa ben buraya girmeliyim, ben burada olabilirim diye kendiliğinden gönüllü gelen partilerden oluşan bir yapı. Biz HDP yöneticileriyle de görüştük. Ben Siyasi İşler Başkanı olduğum için bütün parti görüşmelerine ve parti genel başkanının görüşmelerine giriyorum. Yani HDP'den biz altılı masada olmak istiyoruz diye bir şey
talebi
gelmedi.
Yok
bir talep gelmedi. Aksine başka bir oluşum içinde olduklarını söylediği geldiği zaman eş başkanlarımız. O da onların tercihi. Eğer böyle bir açık veya bir araya geldiğimiz zaman böyle bir talep olsaydı bu elbette orada değerlendirilirdi ve o zaman belki böyle bir suçlama olabilirdi. Ya burada olmak istiyorlardı ve siz kabul etmediniz, niye kabul etmediniz şeklinde.
Altılı masa oluşmadan önce HDP açıklamıştı zaten ayrı bir ittifak ayrı bir kuracağını. Şey.
Bir de şunu görmek gerekiyor. Türkiye'de ilgi meclisten dışarı kaydı.
Yani yalnız şunu söyleyeyim, kayması... HDP evet ayrı bir ittifak kuracağını açıklamıştı ama örneğin işte seçim güvenliği, parlamenter sisteme dönüş hazırlığı bu tür çalışmalara HDP ittifakın dışında dahi olsa
efendim, olabilir. Biz dahil şimdi mesela bu altılı partinin dışındaki partilerde görüşmüyor değiliz. Biz birçok partide yeniden Refah Partisi ile Hüdapar'la yarın Memleket Partisi geliyor Muharrem İnce ziyaret edecek partimizi onunla birçok partilerle görüşüyoruz. Siyasal düşüncelerimizi birbirimize aktarıyoruz. İşbirliği neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bu elbette ki konuşulabilir. Altılı Masa'nın heyecanı konusuna gelince şimdi son yıllarda Türkiye'deki siyasette az sayıda üretilen şeylerden birisi parlamenter sisteme geçiş konusu. Yani altı ayrı parti bir araya geldiler. Bunlar farklı partiler. Aylarca çalıştılar. Bizim zaten parti kurulduktan sonra bir sene içinde ortaya koyduğumuz bir yazılı metin vardı. Esas da o metin zaten üzerinde çalışıldı. Ve aylarca çalışmadan sonra iyi bir parlamenter sistem metni ortaya çıktı. Bunu yaparken de neden parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yapılıyor? Üzerindeki vesayetlerin yani 1961'in çoğunlukçu vesayet sisteminin veyahut da 12 Eylül'ün askeri vesayetinden arınmış bir parlamento nasıl yapılır diye. Ve uzunca bir süre çalışmadan sonra ortaya hakikaten iyi bir metin çıktı. Bu metin çıkmasını küçümsememek gerekiyor. Türk siyasetinde bu metinler kolay çıkmıyor. Bakın daha önce parlamentoda Sırrı Bey çok daha iyi bilir. Aylar, yıllarca süren anayasa komisyonları çalıştı. 2,5-3 sene çalışan, 2,5-3 sene sonra hiçbir üretim yapmadan dağılan anayasa komisyonları. Bakın burada büyük bir fedakarlık yapmış partiler.
Ünlünün şöyle bir sözü var. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız komisyonlar kurun. Her şeyi onlara havale edin.
Ama bakın bu 5-6 ay içinde her hafta toplanarak, her parti kendi düşüncesini de ortaya koyarak ve bir ortak metin çıktı. Bu ortak metin kamuoyuna açıklandı ve bu metine ciddi bir eleştiri de gelmedi. Çünkü sağlam bir metindi. Yani bunları küçümsememek gerekiyor. Ayrıca bundan sonra ilgili partiler yine bir araya geliyorlar. Çeşitli konularda çalışmalarını yapıyorlar. Ve bir taraftan da kendi parti, kendi söylemlerini de inşa etmeye çalışıyorlar.
Toparlarsanız süremiz daralıyor.
Nihayetinde bu tür çabaları çok şey görmemek gerekiyor. Türkiye'de bazı sorunlar var. Bunlar hepimizin ortak sorunları. Ama Türkiye'de evet bir muhalefetin de tabii yapması gerekenler var ama 6 senedir bir Dışişleri Bakanımız var bizim. Mevlüt Çavuşoğlu. Mesela birçok şeyi ona sormak gerekiyor. Göçmenler meselesi, diğer meseleyi. Yani Ahmet Hoca'dan sorulacak olan soruyu bir Çavuşoğlu'na sormak lazım. 2014'ten bu yana Dışişleri Bakanı. Yani sormak gerekiyor. Yani evet, neyi yapmak
mültecileri de biraz sonra yani konuşacağız.
Neyi yapmak istiyordunuz da evet. Ahmet Hoca'nın yaptığı bir yanlıştan dolayı yapamadınız.
Evet. Sırrı Bey, seçim güvenliğini soracağım ama ondan önce isterseniz Gürkan Bey'in HDP'ye yönelik devlete yaklaşımına dair bazı eleştiriler oldu. Kısaca onu alıp sonra seçim güvenliğiyle devam edelim.
Şimdi ben Nedim Bey'e söyleyeyim. Yani bizim Davutoğlu'na, Babacan'a eleştirilerimiz uzun süre iktidarda bulundular. Nerede? Ne eksiklik yapıldı? Ne günahlar işlendi? Zaman zaman hoca bunları söylüyor. Ama bunu Türkiye toplumunun da bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yoksa siyasette düşmanlık, dün böyle yaptın, sana düşmanım yok, böyle bir şey. Oturacağız, konuşacağız ve anlaşacağız.
Yani bizi... Bey, belki biraz yakından takip edilmesi gerekiyor, kusura bakmayın. Çünkü bu meşhur Emevi Cami meselesi. Cumhurbaşkanı söylediği bir söz, ta 10 sene önce. Hep Davutoğlu söyledi, defalarca söyleniyor. Esasında 2015'teki süreç de defalarca anlatılıyor. Suriye ile ilgili süreç, belki biraz daha yakından takip etmek gerekiyor.
Evet. Şimdi Gürkan Bey'in tabii birçok eleştirisine ben de katılıyorum. Özellikle sevgili Demirtaş'ın mektubunun şeyle çok çelişmediğini, Eylül ayı 2021'de HDP'nin bir tutum belgesi vardı. Demirtaş'ın açıklamaları bununla örtüşüyor. Konuşmalarımız aslında hepsi birbirini besleyen tespitler. Şimdi şeye ben de katılıyorum. Yani muhalefetin çok böyle heyecan yaratmadığı için içeriden Selahattin Bey'in bu açıklamalarının gündem oluşturduğunu, özellikle ortak bir cumhuriyette bunu hepimiz her yerde, hayatın her alanında söylüyoruz. Burası bizim ülkemiz, başka bir ülkemiz yok. Bu ülkede 100 yıldır haksızlığa maruz kaldık. 100 yıl bitiyor. 2023 yılında 100 yıl bitiyor. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Kimlerle başlayacağız bu yüzyıla? İşte altılı bir masa var. Yanı başında 3. yol dediğimiz HDP var. Sol, daha sosyalist, ötekilerin, sivil toplum örgütlerini oluşturduğu bir üçüncü blok var. Ama diyalogda, müzakerede yan yana duramıyoruz. Şimdi en çok kimin sorunları var? Kim bu ülkede uzun yıllardır haksızlığa maruz kaldı, yok sayıldı? Biz Kürtler, Aleviler, ötekiler, sol, sosyalistler hep yok sayıldık. Şimdi biz önümüzdeki 100 yılı kaybetmek istemiyoruz. Dönüp altılı masaya diyoruz ki, ya siz nasıl bir demokrasi istiyorsunuz? Siz önümüzdeki dönem iktidar olacaksınız ve bizden de destek istiyorsunuz. İster Cumhur, ister Millet İttifakı. Yani veriler şunu gösteriyor. HDP olmadan asla sonuç alma şansının olmayacağını gösteriyor. HDP'nin temsil ettiği kesimlerin ciddi bir sorunu vardır. Bu sorunlar nasıl bir toplumsal sözleşmeyle çözülür? Ne düşünüyorsunuz? E biz parlamenter demokrasiyi düşünüyoruz. Ama parlamenter demokrasi 100 yıldır bu topraklarda uygulandı. 5 yılını çıkarırsanız 95 yıl. Ama 95 yıl bütün ötekilere zulüm etti. Biz bir daha bu zulmü yaşamak istemiyoruz. Onun için gelin oturun. Yani şeklen birbirinizi davet ediyorsunuz, yemekler afiyet olsun. Ama demokrasi için, ülke için, gelecek için ne düşünüyorsunuz? İçeride binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan siyasal düşüncelerinden dolayı içeride. Bunlarla ilgili bir planınız, projeniz ne? Kürtlerle ilgili, Alevilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hala siyasetçiler bir açıklamalarından dolayı siyasetin dışına itiliyor. Ama biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Hani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na yapılan bize 40 yıl, 30 yıldır, 35 yıldır demokratik siyasette hepimize uygulandı. Parlamentodan alındık, hapse atıldık. Arkadaşlarımız aynı şekilde. O süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de payı, paydası oldu. E şimdi o da var bu altılı masada. Günahlar var. Bu günahlardan arınmak için ne yapılacak? Bir helalleşme isteniyor. Bu helalleşme süresi nasıl yaşanacak? Sorun size gelince kıyametler kopuyor. Evet biz de şiddetle reddediyoruz. Yani bir insanın siyaseten yasaklanmasını, cezalandırılmasını asla tasvip etmeyiz. Ama bu muhaliflerinize yapıldığı zaman sessiz kalırsanız kimse size inanmaz. Siz kendi milletvekiliniz için sokağa çıkar, buradan ta İstanbul'a kadar yürürseniz, diğer milletvekillerinin hukukunu savunmazsanız buradan demokrasi çıkmaz. Ankara ve İstanbul belediye başkanları için kayyum söylentileri var, kıyametler kopuyor. Ama biz iki dönemdir, iki seçimdir, ben de kayyumla Türkiye'nin en başarılı belediye başkanıydım, emin olun. Yani gidin anketler yaptırın. Ama biz hiçbir gerekçe yok, ortadan alınıyoruz. Kimsenin kılı kıpırdamadı bile. Şimdi onun için bize dokunulduğunda kıyametler, hayır. Şimdi oturacağız altılı masa, biz hepimiz. Bu ülkeyi özgürleştirecek miyiz? Geleceğimizi inşa edecek miyiz? Ortak bir vatan, demokratik bir cumhuriyeti inşa edecek miyiz? Var mı böyle bir projemiz? Vallahi hiç gizli saklı diyaloglarla olmaz. HDP ben buna katılmıyorum. Biz katılmak gibi böyle bir çabamız yok. Böyle aman aman ha can atıyoruz değil. Ama bizim sorunlarımız var. Bu sorunları oturup konuşacaksak benimle kapalı kapılar ardında konuşmayacaksın. Benimle garaj diplomasisi yapmayacaksın. Ne istiyorsan onu açık ve net olarak biz söylüyoruz işte. Bak Selahattin Bey mektubunda bunları açıklıyor. Aydınlara, gazetecilere, sanatçılara taraf gelin. Hep birlikte bizim de eksikliğimiz var, bir öz eleştiridir. Bunları hep birlikte giderebiliriz. HDP de aynı şeyi söylüyor. Biz buna hazırız, yapabiliriz. İşte tam da bu noktada altılı masaya çok önemli görevler, şu işlerinin çok zor olduğunu da biliyorum. Yani şimdi MHP'nin farklı bir versiyonu bu şeyde olduğunda Kürt sorununa, Alevilere, solculara daha böyle bir demokrasi penceresinden bakma şansının altın zor olduğunu da biliyorum.
HDP'nin mesafeli olmasında İyi Parti'den mi kaynaklanıyor sizce?
Sadece biraz? O da değil. Diğer partiler de aynı şekilde. Yani buradaki siyasi partilerin birçoğunun yani bu konuda yani Kürt sorunundan ilgili ne düşündüklerini açık net olarak söylemiyorlar. Diyarbakır'a gittiklerinde evet bir Kürtçe selam vermek, bir merhaba demek, sizin bir sorununuz var diyorlar. Aynı bütün parti, siyasi aktörlerin hepsi. Sadece bunlar da değil. Bakın geçmişte kim ki partisini burada hayata geçirmişse, partiyi kurmuşsa ilk işi Diyarbakır'a gitmiş. Burada bir sorun var, sorunu çözeceğiz demiş. Demirel de aynı şeyi söylemiş, Özal da söylemiş. Hepsi ama hepsi tek tek çözülmüş, gitmişler, partiler bitmiş. Vallahi Kürt sorunu yerli yerinde durmuş. Kürt sorunu bir kasetten şimdi milyonlara dönüşmüş bir halk hareketine ve bu ülkenin temel bir sorunu. Bu sorunun çözümüyle ilgili partiler politikalarını netleştirmesi gerekir. İstenen de budur. Halkın talebi de bu doğrultudadır. Bana sadece geldiğinizde evet hoş sözler söylemeyin. Ben 100 yıl kaybettim, 100 yıldır acı yaşıyorum bu topraklarda. Dilim yasak, kimliğim yasak. Ya çok ayıp, bakın dün Aynur Doğan'ın konserini bir AKP'li belediye başkanı yasaklıyor. Bir AKP'nin varisi Muş'ta bir başka konseri yasağı. Hala dillere yasak koyuyorlar. Biz de diyoruz ki ya 100 yıl bitti, yeni bir yüzyıla giriyoruz. Hala partinin kapatılması, Kürtlerin kendilerini demokratik siyasette ifade etmemesi için aktörlerini alın tutuklayın, belediye başkanlarının yerine kayyumlar atayın, partiyi kapatalım. Valla şimdi hayat hepimize şunu gösterdi. Ben de parlamentodan arkadaşlarımdan birlikte dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Bizi götürdüler, tutukladılar. Hepimiz döndük geldik ve bizi o tarihlerde, belki bizi izleyenler tekrar olacak, özür diliyorum, kürsüde aynen şunu: biz gideceğiz ve döneceğiz. Biz geldiğimizde siz hayatın çöplüğünde olacaksınız ve geldik 2007 yılında çıktık, yine dokunulmazlıklar tartışılıyordu. Bakın biz buradayız. O dokunulmazlıkları kaldıranların hiçbiri yok. Bugünkü ülkenin cumhurbaşkanı bile, hani muhtar olamazsın dediler, tutukladılar. En çok bunun halden anlaması gerekirken ve bugün ülkenin cumhurbaşkanı. Yani bugün İstanbul'da il başkanına yasak getirenler, vallahi hepsi gidecek ama o İstanbul il başkanı bu ülkede eminim. Çünkü 12 Eylül öncesi siyaset yapan siyasi aktörlerin hepsi, Özal ve o generallerin yasakları vardı. Özal hatta yasaklardan yana tavır koydu. Halk reddetti. Bir dönem siyaset yasağında kaldılar. Sonra Demirel ve o dönemin bütün siyasi aktörleri geldi. Bu ülkede başbakan da oldular, bakan da oldular. En son cumhurbaşkanı da oldular.
Evet, süremizi doldurduk.
Yani siz rakiplerinizi yasaklarla siz siyaseti dizayn edemezsiniz. Herkes bunu görmelidir. Yasağın kimseyi bir yere götüremediğini, halkın yüreklerine gem vuramazsınız.
Evet, teşekkürler. Ankara gündeminin birinci bölümünü tamamladık. İkinci bölümde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bizimle birlikte olacak. Seçim güvenliği ve muhalefetin ne yapması gerektiğini konuşacağız. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.